Ayrım 54, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 480. Uzatmayayım. 1985-1995 yılları arasında 20 tanesi doğrudan ilaç sanayini ilgilendiren 21 kanun hükmünde kararname, yönetmelik, tebliğ çıkarıldı. Tüm bunların sonucu hükümetler ne yaptı? ANAP ile başlatılan neoliberal piyasanın altyapı inşa süreci 1993 yılında kırılan DYP-SHP koalisyon hükümeti tarafından sağlık kanunu tasarı taslığı. Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun tasarı taslağı. Bölge sağlık idareleri kanun tasarı taslağı. Genel sağlık sigortası kanun tasarı taslağı ile devam ettirildi. Ancak 1990'larda partiler arasında çetin rekabet vardı. Oy kaybetmek istemeyen partiler, iktidarlar sağlık sektörü konusunda sert kararlar almakta zorlandı. Küresel hedefler gerçekleştirilemedi. Örneğin, RP-DYP koalisyon hükümeti Kasım 1996 tarihinde Sağlık Finansman Kurumu Kuruluş ve İşleyiş Kanunu, 1. Basamak Sağlık Hizmetleri, Aile Hekimliği Kanunu, Hastane ve Sağlık İşletmeleri Temel Kanunu tasarısı hazırladı. Aynı koalisyon Nisan 1997'de söz konusu taslakları revize edip yeniden kamuoyuna sundu. Ama herhangi somut ilerleme sağlayamadı. Ardından hükümet olan ANAP-DSP koalisyonu da 3 taslağı bir araya getirerek kişisel sağlık sigortası sistemi, sağlık sigortası idaresi başkanlığı kuruluş ve işleyiş kanunu tasarısı hazırladı. Nisan 1999 seçimleriyle hükümet olan DSP-MHP-ANAP koalisyonu Marmara depremi sırasında çıkardıkları sosyal güvenlik yasasının hemen ardından Ekim 1999'da yalnızca isim değişikliği yapıp Sağlık Sandığı Kurumu Kanunu tasarı taslağını önceki hükümetlerden devraldıkları kutsal emanet olarak sahip çıkıp yayınladı. Ve Dünya Bankası sağlık projeleri AKP döneminde de aynen devam etti. AKP'nin akıl hocası Dünya Bankası tıpkı 1980 sonrası diğer hükümetlere yaptığı gibi 59. hükümet içinde bir yol haritası hazırladı. Türkiye yaygınlığı ve verimliliği iyileştirmek amacıyla sağlık sektöründe yapılacak reformlar. Neydi bu? AKP'nin sağlık aldatmacası. AKP'nin 2002 seçimleri öncesinde kamuoyuna açıkladığı seçim bildirgesi, acil eylem planı ve 58 ile 59. hükümetleri kurduktan sonra TBMM'ye sunduğu hükümet programları, sağlık sistemiyle ilgili tamamı geçmiş hükümetlerce de gündeme getirilmiş olan önerilerin tıpatıp benzeriydi. Devlet sigorta ve kurum hastanesi ayrımı kaldırılacak, tüm hastaneler özelleştirilecek. Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılacak. Sağlık sektörüne rekabet getirilmesi için sağlık hizmeti sunumu ile finansmanı birbirinden ayrılacak. Sağlık sigortası uzun vadeli sigorta kollarından çıkarılacak. Nüfusun tamamını kapsayan GSS sistemi kurulacak. Ödeme gücü bulunmayanların primleri devletçe ödenecek. Aile hekimliği uygulamasına geçilecek. Sağlam hasta sevk zinciri sistemi kurulacak, bilişim teknolojisinden azami yararlanılacak, sağlık bilgi sistemi inşa edilecek. ABD'nin dünyaya dayattığı neoliberalizm reçetesinin AKP eliyle Türkiye'de hayata geçirilmesiyle sağlıkta dönüşüm programı hastaneleri ticarethaneye, hastaları da müşteriye dönüştürdü. Bizzat Recep Tayyip Erdoğan hastalar için müşteri demeye başladı. Müşteri kapitalist sistemde parası olan ve parası kadar alışveriş yapabilme özelliğine sahip olan kişi anlamına geliyor. Müşteri demek kâr demek. Böylece kârlılığı arttırmak amacıyla kısa sürede çok hasta bakmak, gereksiz tetkikler istemek, ameliyat yapmak vesaire olağanlaşıyor. Kâr düşünülen yerde sağlığın her yönü maliyet hesabına göre belirleniyor. Sağlık çalışanlarının sözleşmeli çalıştırılması ve performanslarına göre ücretlendirilmesi esas alınıyor. Tabii ki sağlık çalışanlarının sözleşmeli çalıştırılması iş güvencesini ortadan kaldırıyor. İş güvencesinin, adil bir atama sisteminin bulunmadığı, emeğin hakkıyla ücretlendirilmediği bu sistemde performansa dayalı ücret, emekçileri birbirine kırdırmanın, onlara boyun eğdirmenin aracı olarak çalışıyor. Sonuçta AKP diğer hükümetlerin yapamadığını gerçekleştirdi. Sağlığı tamamen piyasa güçlerine, yani şirketlere bıraktı. Bunun rekabeti kaliteyi arttıracağını sandı. Diğer yandan Dünya Bankası Türkiye'de sağlık hizmeti üreten iki bakanlığı hedef aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı. Her iki bakanlık için görev tanımı yaparak dedi ki, her iki bakanlıkta da sağlık hizmetlerinin üretilmesi ve sunulması doğrudan ilgili olmamalıdır. Peki ne yapmalıdır? Sağlık Bakanlığı planlayıcı ve denetleyici olmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sağlık sektöründeki temel görevi ise evrensel sağlık sigortası sisteminin yönetimine ve işlevlerine denetim ve rehberlik sağlamakla sınırlı olmalıdır. Bu amaçla kamu yönetiminin temel ilkeleri ve yeniden yapılandırılması hakkında kanun 15 Temmuz 2004'te TBMM'den geçirildi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yasa imzalanmadı. 3 Ağustos 2004'te yasa tekrar olduğu gibi Sezer'e bir daha gönderildi. Başka söze gerek var mı? AKP'yi neden iktidara taşıdılar? Mesele buydu. AKP'nin tek başına iktidar olması uzun zamandır koalisyon hükümetlerinin başarısızlığından çeken Dünya Bankası için uygun zemin yarattı. Yeni kurulan bir parti ve deneyimsiz kadrolar, konuyu bilmeyen üst düzey yetkililer kendilerini tamamen IMF ve Dünya Bankası'na teslim etti. Uzun zamandır pusuda bekleyen küresel güçler amacına ulaştı. AKP eskimiş sağlık reform paketini sağlıkta dönüşüm programı adıyla yeniden piyasaya sürdü. Yıllardır sağlık reformları adıyla sunulan küresel paketler bu kez AKP tarafından sağlıkta dönüşüm programı ismiyle vitrine çıkarıldı. Tek fark sadece isim değişikliğiydi. İsim değişse de işin özü değişmedi. Örneğin, aile hekimliği aslında geçmiş hükümetlerce de gündeme getirilmişti. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir ülkenin gündemindeydi. Dünya Bankası ve onun artık yan kuruluşu haline gelen Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkelere aile hekimliği modelini önermekte ve bunun için kredi sağlamaktaydı. AKP'nin kendi modeliymiş gibi övündüğü Dünya Bankası dayatması aile hekimliği, sağlıkta özel sektörün temelini oluşturan ve neoliberal sistemin vazgeçilmez kar unsuru oldu. Yeşil Kart Gerçeği. AKP köklü değişimle toplumcu halkçı sağlık sistemini piyasaya düşürdü. Bu hedefle tebliğler, kararnameler, yasaları arka arkaya çıkardı. Kamuoyunun karşısına reform diye çıkarılan girişimlerin asıl sahibi IMF ve Dünya Bankası idi itibariyle. Dünya Bankası finansman desteğini sürdürdü. 21 Nisan 2004 tarih ve 27717-TU numaralı karar ile sağlıkta dönüşüm programının ilk evresine destek olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne sağlıkta geçiş projesi için 49.40 milyon avro miktarında önerilen kredi hakkında proje değerlendirme belgesi yayımlandı. Parayı Dünya Bankası verdi. 30 Haziran 2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı'nca yürütülecek olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi finansmanı için Dünya Bankası 56.1 milyon avro verdi. 21 Eylül 2015 tarihinde Türkiye'nin Sağlık Sistemini Güçlendirme ve Destekleme Projesi HSSSP için Dünya Bankası 120 milyon avro verdi. Bu paralar geri nasıl alınacaktı? Dünya Bankası'na göre sağlık sigortası modelinin öne çıkmasındaki temel varsayım mevcut genel bütçe gelirlerinin yetersizliğiydi. Ek kaynak finans için dedi ki, Türkiye'de genel bütçeden sağlığa daha çok kaynak ayırmak olanaksız. Koruyucu hizmetlere genel bütçe tedavi hizmetleri için ek finans yolu olarak sigorta uygun olur. Sağlık hizmetleri için ek kaynak mobilize etmek ve sabit bir fon oluşturmak ancak sigorta ile mümkündür. Yani sağlık sigortacılığı, sağlık hizmetleri sunumuna özel sektörü dahil etmenin önemli aracı oldu. Sigorta ile oluşturulan fonlar özel sağlık sektöründen sağlık hizmeti almak için kullanılacaktı. Bu şu demekti, küresel şirketlerin daha çok gelir elde etmesinin yolu insanlardan çok devlet kasasıyla olmalıdır. Yoksul insandan para almaları zordu. Bu sebeple gelirlerin sigortası devletti. Yeşil kart uygulaması böyle doğdu. Daha çok hasta, daha çok devletten alınan para. Evet, Türkiye benzeri ülkelere dayatılan sigorta sisteminin temel amacı ek kaynak yaratmak idi. Sağlık piyasasında küresel sermayenin istediği ölçüde denetleyemediği, başıboş dolaşan parayı merkezileştirmek ve bu merkezileştirilen parayı hizmet adı altında özel sağlık kuruluşlarına aktarmaktı. Bu amaçla özel sağlık sigortasından hizmet alımı yaygınlaştırıldı ve örneğin 2005 yılında eski adıyla SSK'ya bağlı eczaneler kapatıldı. İtibarıyla ilaç fabrikasının kapısına da kilit vuruldu. Sonra neler oldu? 2000'li yılların başındaki dönüşüm yalanıyla Türkiye ilaç piyasası dünyada en hızlı büyüyen ikinci ilaç pazarı oldu. 2003 yılında ilaç tüketimi %40 oranında artış gösterdi. 2004 yılında ağırlığı ilaç olan eczacılık ürünleri ithalatı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılda 5 milyar dolara yakın petrol ithal ettiğimiz düşünüldüğünde petrol ithalatının yarısı kadar ilaç ithal edildi. Bu rakamlar ilerleyen yıllarda uçuşa geçecekti. SSK gerçeği. AKP neler yapmadı ki? 2006 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çıkardı. Bu ne anlama geliyordu? Mucizevi denklem diye adlandırılan SSK'nın devriyle birlikte SSK ilaç alım modeli ortadan kalktı. SSK ihaleyle toplu alım yaparak ilaçları perakende satış fiyatları üzerinden değil, imalatçı, ithalatçı, depocu satış fiyatı üzerinden yaptığı iskontolarıyla alıyordu. Ayrıca ilaçların bir bölümünü de kendisi üretiyordu. Buna karşılık emekli sandığı ve Bağkur ise ilacı %25-35 daha pahalıya alıyordu. Bu fark emekli sandığı ve Bağkur'un ihale yapmayarak ilaçları doğrudan eczaneden alması nedeniyle oluşuyordu. Tek örnek yeterli olacaktır. 38 milyon nüfusu kapsayan SSK'nın 2004 yılı ilaç harcaması eski parayla 2.4 katrilyon lira iken 2,5 milyon nüfusu kapsayan emekli sandığı aynı yıl ilaca 1,5 katrilyon lira ödedi. Bu rakamlar emekli sandığının SSK'nın neredeyse 15'te biri kadar bir nüfusu kapsadığı halde SSK'ya yaklaşan ilaç harcaması yaptığını ortaya koyuyor. Yapısal dönüşüm ile SSK'yı emekli sandığına benzetmelerinin sebebi açık değil mi? Küresel şirket kasasına daha çok para sokmak. Kamu ilaç alımı protokolünün imzalanmasıyla uygulamaya sokulan yeni sistemde SSK'lılar da artık serbest eczanelerden ilaç almaya başladı. Dolayısıyla toplu alımlarla elde ettiği indirim olanaklarını kaybetti. Ne demek istediğimi şöyle basitleştireyim. İmalatçı ithalatçı fiyatı 100 lira olan bir ilaç %9 depocu kârı, %25 eczacı kârı ve %8 KDV eklendiğinde 147 liraya satılıyordu. SSK'nın 100 liralık imalatçı ithalatçı fiyatı üzerinden %20 indirim sağladığı varsayılırsa bu oran bazı ihalelerde daha da yüksek oldu. 100 liralık ilacın fiyatı 80 liraya düşüyordu. İlacı kendi satıyordu çünkü. Yeni sistemde ise KDV'li satış fiyatı olan 147 lira üzerinden %14 oranında indirim sağlandığında ilaç fiyatı 125 liraya, uluslararası ilaç şirketlerinin pahalı ilaçlarında indirim oranı %7 olduğundan bu gruptaki ilaçlar içinde 137 liraya düşebiliyor. Yani SSK modeliyle %20'lik düşük iskontolu bir ihalede bile aynı ilaç 57 lira daha ucuza mal edilebiliyordu. Bu 57 liralık farkın büyük bölümü ilaç şirketlerinin cebine gidiyor. SSK'nın sıfır iskonto ile 232 milyon liraya aldığı ilacı aynı tarihte Bağkur ve emekli sandığı 330 milyon liraya alıyordu. Bu örnek bile SSK ilaç alım modelinin neden ne avantajlı olduğunu açıkça gözler önüne sermiyor mu? Peki o dönem medyaya ne yaptırıldı? SSK sistemi uzun kuyruklar ve hizmete ulaşmadaki güçlükler nedeniyle kıyasıya eleştirildi. Ancak 1235 olan eczacı sayısının artırılması, dispanser ve işyeri hekimliği gibi birinci basamak birimlerinin geliştirilmesiyle çözülebilecek sıkıntılar SSK'nın tasfiye edilmesine sebep gösterildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2018'de toplam 15.7 milyar lira olan açığı 2019 yılının ilk 5 ayında 20.2 milyar lira oldu. SSK'ya saldırıya geçtikleri 1992'de açık 2.6 milyon liraydı. Ayrıca AKP 8. 5 yıllık kalkınma planı hastaneler işletmeye dönüştürülmeli ilkesini kabul etti. Teşvik adı altında değil faizi, ana parası bile geri ödenmemek üzere karşılıksız krediler dağıtılarak devlet hastaneleri bile emirlerine verilerek özel hastaneler kurduruldu. 1988 yılında 115 olan özel hastaneler 2000'de 261'e ve 2018'de 565'e ulaştı. Toplum artık sağlık ocaklarından ve SSK kuruluşlarından değil, lüks hastanelerde büyük paralar karşılığı hizmet almaya başladı. Çoğunun parası devlet kasasıydı. Para kendi cebinden çıkmadığı için bu küresel soygun vatandaştan destek gördü. Ne diyordu atasözümüz? Devletin malı deniz. Neoliberalizmin 24 Ocak kararlarıyla iktidar olduğu 1980 yılında Türkiye'de 55 dolar olan kişi başına düşen sağlık harcaması 2000 yılında 135 dolara ve AKP iktidarı sürecinde 2018 yılında 500 dolara ulaştı. Yaşanan iktisadi krizler bile bunu etkilemedi. Oysa 2000 ile 2009 yılları arasında Avrupa ülkelerinde ilaç harcamaları büyüme oranı yıllık %3.2 iken bu oran 2008 büyük ekonomik kriz sonrası %0'a yaklaşarak durma noktasına geldi. Türkiye'de diğer rakamlar farklı değil. Toplam sağlık harcamaları 1980'de 2,5 milyar dolar civarındayken 2000'de 9 milyar dolar civarına yükseldi ve AKP iktidarı sürecinde 2018 yılında 25 milyar dolara aştı. Para kimin cebine giriyor belli. Küresel şirketlerin, AKP'nin övündüğü sağlık politikasının iç yüzü bu. Türkiye'yi çökerten imzalar. AKP ile 2003 yılında hayata geçen sağlıkta dönüşüm programı, ilaç sektöründe önemli düzenlemeleri beraberinde getirdi. Bunlardan biri patent konusu oldu. Önceki sayfalarda değindim, biraz açmama izin verin. İlaç ya da cihaz olsun, patent işi sağlık sektörünün en büyük sırrı. Buluşum var, gidip onay alayım demek de olmuyor. Bir ilaç buluşunun veya cihaz tasarımının yenilik olarak yaşama, piyasaya girebilmesi için seçilebilmesi şart. Bu seçim kim tarafından, hangi ölçütlere göre yapılıyor? Örneğin bir cerrah ameliyatlarında kullandığı tıbbi gereçlerden birinde yapılabilecek bir değişiklikle ameliyatın hastalar için daha güvenli hale getirilebileceğini, ameliyat süresinin kısaltılabileceğini, maliyetinin azaltabileceğini düşünerek kendi olanaklarıyla geliştirdiği bir gereç için hemen patent alabilir mi? Bu teknolojik yeniliği uygulamaya sokabilir mi? Zor. Yeni ilaç ya tıbbi teknolojilerin seçilim süreci doğadaki doğal seçilmeye benzeyen süreç ama önemli bir fark var. Kapitalist toplumlarda bu seçilmenin yapıldığı yerler pazar, piyasa ve ekonomik politik güç meselesi. Son yıllarda sağlık sektörü dünyada silah sektöründen sonra en karlı ikinci sektör haline gelmişken, pazar sürekli büyürken böylesine kazanca sizi ortak etmek isterler mi? Hayır. İşte karşınıza çıkacak engellerden biri patent. Patent yasalarından önce Türk ilaç şirketleri başka marka ilaçların içindeki etken maddeleri ve yöntemleri taklit ederek üretim yaptı. Bu durum neoliberalizm süreciyle daha çok para kazanmak isteyen ilacın orijinal üreticileri tarafından tepkiyle karşılandı. Küresel şirketler bunun önüne geçerek Türkiye gibi büyük ilaç pazarlarında neler yapmadılar ki? Dünya Ticaret Örgütü DTÖ, 1986-1994 yılları arasında sürdürdüğü Uruguay turu müzakereleri sırasında TRIPS denilen ticarette patent hakkını düzenleyen anlaşmayı 1 Ocak 1995 tarihinde uluslararası sisteme soktu. Bu General Agreement on Tariffs and Trade, GATT anlaşması, küreselleşme sürecine giren dünyada gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik ilişkiler açısından çıkar çatışması hususunda sözüm ona uzlaşma sağlayan anlaşmaydı. Metin 15 Nisan 1994 tarihinde Fas'ta, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 125 ülke tarafından imzalandı. Türkiye Dünya Ticaret Teşkilatı'nın dayattığı ticaretle ilgili fikri mülkiyet hakları anlaşmasını 31 Aralık 1994 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde TBMM tarafından onaylayarak kanunlaştırdı. Fakat yerli üreticiler batarız diye feryat etti. GATT anlaşmasına ek konuldu. Türkiye'nin de bulunduğu gelişme yolundaki ülkelere 5 yıllık geçiş süresi tanındı. 5 yıl çabuk geçti. Türkiye kanun hükmünde kararname ile anlaşmaya 2000 yılında imza koydu. Bu 5 yıllık süreçte ne olduğunu tek örnekle açıklayayım. 1995 ile 2002 yılları arasında ilaç patenti için toplam 3527 yabancı başvuru oldu. Bu sayı yerli başvuru sahipleri için sadece 53'tü. Ve 5 yıllık süre sonunda uluslararası bir toplantı organize edildi. Alma-Ata toplantıları çok geride kalmıştı. Dünya artık tek merkezli ABD hegemonyasının altına girmişti. Tarih 9 Kasım 2001, Dünya Ticaret Örgütü Katar'ın başkenti Doha'da Bakanlar Konferansı'nı topladı. ABD'nin Seattle kentinde 1999 yılında düzenlenen ve başarısızlıkla sonuçlanan konferans sonrasında yapılan ilk toplantıydı. Seattle Konferansı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasında önemli etken küreselleşme karşıtı grupların gösterileriydi. Bunun tekrarlanmaması için toplantı sıkı bir vize rejimi uygulayan Katar'a alındı. Böylece hükümet dışı kuruluşların protestoları önlendi. Doha Konferansı'nın önemli siyasi ve somut sonuçlarından biri TRIPS ve kamu sağlığına ilişkin ayrı deklarasyonun kabul edilmesi oldu. Neydi bu? İlaç üreten küresel firmaların patent haklarına Türkiye dahil her ülke uyum gösterecekti. Artık patent sahibi küresel şirketlerin ilaçları kopya edilip satılamayacaktı. Mecburen ithal edilecekti. Ama sorun vardı. Patent sahibi ithal ilaçlar pahalıydı. Küresel ilaç şirketlerinin ilaçları satın alınamıyordu. Yeni düzenleme şarttı. Bunun sebebi de şuydu, AIDS gibi salgın hastalıklar göçler sebebiyle batıyı da etkilemeye başlamıştı. Doha'da dendi ki, ilaç endüstrisi bulunmayan veya yetersiz olan az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin yaşamsal önemde ilaçlar sağlamaktaki mali güçlükleri sebebiyle trajik sonuçların engellenmesi amacıyla patentli ilaçlara sınır ötesi zorunlu lisans verilebilir. Türkiye yine biraz nefes aldı. Ama sadece ABD değildi Türkiye'yi sıkıştıran, bir de AB vardı. Öyle ya, Amerika'nın Pfizer, Eli, Bristol Myers, AbbVie, Johnson & Johnson gibi 20'ye yakın büyük küresel ilaç şirketleri varsa, Avrupa'nın da Sanofi, Bayer, Novartis, Roche gibi 20'ye yakın büyük küresel ilaç firmaları vardı. AB işine birkaç cümleyle kısaca bakalım. 54. ayrımın sonu. Sayfa 490.